Sayın Yavuzohan, bugünkü Türkiye değerlendirmesine geçtiğimiz Salı günü gerçekleştirilen Erdoğan-Putin zirvesine, Rusya'da St. Petersburg kentinde düzenlenen Türkiye-Rusya görüşmelerine ayıralım ilk madde olarak. Bu görüşmeyi nasıl değerlendirmek gerekir? Görüşmenin sonunda ortaya çıkan resim, tablo nedir? Bunu sizinle konuşalım.
Bir kere zamanlama açısından baktığımız zaman çok kritik bir dönemde yapılmış bir zirve. Türkiye Cumhurbaşkanı 15 Temmuz'da bir darbe girişimini atlattıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapıyor. Bu zamanlama açısından kritik ve verilen önemi anlatması açısından da önemli. Türkiye'nin Rusya'yla ilişkilere verdiği önemi. İkincisi, bu darbe girişiminden sonra Türkiye'nin Batı'dan beklediğini bulamadığı artık resmi ağızlarca da sık sık tekrarlanan bir gerçek. Batı'dan beklediğini bulamamak ne demek? Mesela Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye darbeye karşı gösterilen direnç konusunda bir destek gelmediğini düşünüyor Ankara. Amerika Birleşik Devletleri'nden de böyle bir destek gelmediği görüşü hakim. Hatta daha da ötesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu darbe girişiminin içinde olduğuna ilişkin genel bir kanı hakim ve bunu da gizlemiyor. Bakanların ağızlarından bile duymak mümkün. İşte böyle kritik bir süreçte ve aynı zamanda kırıldığı bir süreçte Türkiye'nin yaptığı bir ziyaret. Yani Türkiye yüzünü batıdan doğuya mı dönüyor sorularında beraberinde geçiren bir ziyaret. Ziyaret gerçekten Türkiye'nin çok hassas olduğu bir dönemde gerçekleşip bu kadar da samimi bir hava verilince ve Rusya tarafından da o hassasiyetler tam olarak karşılanınca aynı hassasiyetin Rusya tarafından verildiği bir takım sembollerle gösterilince, mesela yemek tabaklarına Putin'le Erdoğan'ın fotoğrafları konunca çok daha dikkat çekici bir hal aldı. Gerçekten Türkiye iki noktada çok kritik bir süreç geçiriyor. Onlardan birincisi, dediğiniz gibi, bu darbe girişimi sonrasında demokrasiyle ilgili soru işaretleri. Batı'da bu çok sık dile getiriliyor ve Türkiye aslında tankların önüne çıkan insanlarla bu demokrasi sınavını çok iyi bir şekilde verdiğini söylüyor. Ancak Batı'daki algı, evet bir darbe girişimi var, ancak bu girişimden Erdoğan demokrasiyi kısıtlayarak ve kendisi faydalanarak çıkmaya çalışıyor biçiminde. İşte buna kızdım. Diğer taraftan Suriye konusunda da Türkiye aslında Batı'ya kızgın ve kızgın. Niye Batı'ya kızgın? Özellikle PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak göstermek istiyor ve bunun PKK ile bağlantılarını her fırsatta ortaya koyuyor. Ancak başta Amerika olmak üzere Batı PYD ile çalışmaya devam ediyor. Ve Türkiye burada çaresiz kalınca çıkış noktasını Rusya'da buldu. Stratejik olarak bakıldığında Rusya, Suriye'de toprak bütünlüğünü ilk sırada tutan en önemli güç. Yani Suriye parçalanmasın diyor. Batı'ya göre biraz daha farklı duruyor. Esad'ın yanında duruyor. Türkiye ise Esad konusunda Rusya'ya ters düşen bir ülke. Şimdi burada bir orta yol arandığını görüyoruz. Görüşmelerde kritik iki başlık vardı. Bunlardan birisi ilişkilerin eskiye döndürülmesi. Özellikle ekonomik alanda bu konuda her iki ülkenin de son derece aktif olacağının işaretlerini alıyoruz. Bir diğeri de Suriye politikasında iki ülkenin politikalarının bir noktada birleştirilmesi. Bu noktada çok ciddi bir mesafe alındığını gözlemleyebiliyoruz. Bunları nereden anlıyoruz? Bu zirveden bir gün sonra içinde istihbarat, askeri ve dışişleri bürokrasisinden oluşan bir heyetin bu politikaları belli bir noktada birleştirebilmek için hemen 24 saat sonra oturup masa başında bu formülleri üretmek üzere çalışmaya başlamalarından anlıyoruz.
Bir de bu arada belki şunu da eklemekte yarar var. Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi bir açıklama yaptı. Dünkü gazete internet sayfalarına yansıdı bu açıklama. Türkiye diyor, Suriye'nin bu haliyle ve yönetimin bu haliyle barış görüşmelerine, Suriye barış görüşmelerine katılmasından yana şeklinde bir demeci var.
Türkiye'nin politikası bu noktada da çok ciddi bir değişime uğradı diyebiliriz. Özellikle uçak krizinin ardından, Rusya'da yaşadığı krizin ardından iyice etkisizleşmesi Suriye konusunda, Batı'dan beklediği desteği bulamaması, Batı'nın PYD ile bir arada götürmesi Suriye politikasını Türkiye'yi inanılmaz bir hayal kırıklığına sürükledi ve politikalarında da İran-Suriye eksenine yanaşmasını beraberinde getirdi. Eskiden Esad kelimesini duyduğunda müthiş bir alerji ortaya çıkardı Ankara'da. Ama şu an baktığımızda Ankara için öncelik Suriye'nin parçalanmaması, PYD'nin başını çektiği gruplarca orada bir Kürt devleti, bağımsız bir Kürt devleti kurulmaması. İşte bu çerçeveden İran, Rusya eksenindeki politikalara daha yakınlaştığını görüyoruz. Tabii bu beraberinde Türkiye'nin dış politikasında bir eksen değişimi söz konusu mu sorusunda getiriyor. Çok kritik bir soru. Hatta Türkiye'nin NATO'dan çıkıp çıkmayacağı, Avrupa Birliği ile ilişkilerini devam etmeyeceği de tartışılıyor. Bu ziyaret o kadar önemsendi ki Batı'da, bu soruların da sıkça sorulmasına neden oldu. Ankara'dan yapılan resmi açıklamalarda biri diğerinin alternatifi değildir biçiminde bir değerlendirme yapıldığını görüyoruz ama Ankara'nın özellikle Batı'ya ve Gülen'le ilgili kriz nedeniyle, aynı zamanda 15 Temmuz'daki katkısının olup olmadığına ilişkin tartışmalar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne eskiye göre daha soğuk olduğunu söyleyebiliriz.
Bu arada NATO'dan Türkiye'ye yönelik bir mesaj geldi geçtiğimiz gün. Orada da Türkiye'nin yerinin çok önemli olduğu, çok ayrı olduğu, çok değerli olduğu ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin kesinlikle tartışmaya açılmayacağı yönünde buna benzer söylemler vardı. Yani NATO'dan Türkiye'ye karşı olumsuz bir düşünce ya da görüş olmadığını vurguladı yetkililer.
Bir eklememiz lazım herhalde. Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamalardaysa Türkiye ile yürütülen müzakerelerin askıya alınması konusunda en yetkili ağızlardan bir takım ifadeleri duydu Türkiye.
Evet, Avrupa Birliği ile ilgili olarak ama.
Avrupa Birliği ile ilgili olarak. Ve bunun üzerine Türkiye NATO konusunda tartışmaya, belki de zımni olarak tartışmaya açılmasına çok fazla sıkıntı çıkartmadı. Ama NATO'dan da o açıklama hemen peşinden geldi. Ama Avrupa Birliği ile ilgili tarafı çok ciddi biçimde Avrupa'da tartışıldığını görüyoruz. Özellikle bu 15 Temmuz'dan sonra kanun hükmünde kararnamelerle uygulamaya konulan politikaların Avrupa Birliği'nin perspektifine uygun düşmediğini iddia eden çok sayıda siyasetçiye rastlıyoruz. Ankara ise tankların önünde yatan bir halkın ciddi bir demokrasi sınavı verdiğini söyleyerek niye Avrupa Parlamentosu'nun yetkilileri, Avrupa Birliği'nin yetkilileri bu darbe aşıldıktan sonra Ankara'ya destek açıklaması yapmıyorlar diye kızgın. Aslında o kızgınlıklarında çok da haksız sayılmazlar. Dünyanın neresinde böyle tanklara karşı bir hareket yapıldığında o halkın yanında yer almak yerine ne bileyim daha farklı şeylerin tartışıldığına şahit olabiliriz. O da başka bir tartışma konusu. Sanki Türkiye'ye özel bir muamele varmış gibi görünüyor. O görüntü Ankara tarafından da hoş karşılanmıyor.
Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki stratejik uzmanların belirttiğine göre yine gazetelerde vardı bu haberde. Türkiye'nin özellikle İncirlik konusunda ya da bundan önceki dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin Irak'ı işgalinde ya da ondan önceki yine dönemlerde birçok kez Amerika Birleşik Devletleri ile kırılgan bir noktaya girdiği, sürtüşmeye girdiği, sonradan diplomatların sayesinde bunların düzeldiği şeklinde yazılar var. Ancak şu son gerginlikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye dışında kendine yeni bir müttefik araması gerekir bölgede şeklinde yazılar var. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
Aslında bu tartışmaları alevlendiren husus biraz daha geriye giderek bakılabilir buna. PYD. PYD konusunda çok sık açıklama yaptı Ankara. Dedi ki bölgede Türkiye Cumhuriyeti varken PYD örgütünü tercih mi edecek Amerika Birleşik Devletleri? Eğer bu tercihte bulunacaksa buna göre de sonuçları olacaktır. Ve bir gün bu tercihte bulunmak zorunda kalacaktır. Şimdi geç diye 15 Temmuz oldu. Türkiye'nin öncelikleri değişti. Ve 15 Temmuz'dan sonra Fethullah Gülen meselesi çıktı. Amerika üzerinde baktığımızda Fethullah Gülen Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaya da devam ediyor. Türkiye Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesini istiyor. Ve bu konuda Amerika'dan yapılan açıklamalarda hep iadeye ilişkin dokümanlara dikkat çekiliyor. Ve Cumhurbaşkanı'nın doğrudan sözü var. Siz bizden kimi istediyseniz, bir terör bağlantısı varsa biz verdik. Bu sefer de dostluk sırası sizde yok işte derinmiş, dökümanmış, şuymuş, buymuş gibi gerekçelerin arkasına sığınamazsınız. Ve bir gün tercihte bulunacaksınız. Türkiye mi Fethullah Gülen mi diye. Çok yeni açıklama. Daha bu pazar günü akşam işte mitinglerin sona erdirilmesiyle ilgili yapılan son toplantıda halka yönelik yaptığı açıklamada. Yani gerilim bir noktadan başlayıp başka bir noktaya doğru çok da spesifik bir takım başlıklarda ilerlemiş bulunuyor. Daha öncekiler bir takım diplomatik girişimlerle aşıldı. Mesela Memlüç Operasyonu'na PYD'nin katılmasına Türkiye göz yummak zorunda kaldı. Ama artık alternatifsiz olmak istemiyor. O dönemde Rusya ile ilişkileri gerilimliydi. Şimdi hem PYD konusunda hem Suriye konusunda uygulanan politikalarda daha aktif ve daha belirleyici olmanın formüllerini ortaya koymaya çalışıyor. Ve bu konuda da alternatifinin Rusya olduğunu aslında gösteriyor. Putin'le ilişkileri iyileştirerek, bu çok beklenen bir şey değildi, mektup diplomasisiyle aşılan kriz sonrasında Türkiye biraz daha alternatif ortaya koyabilen bir bölgesel güç halinde diyebiliriz.
Yüzümüzü Türkiye'ye döndürelim, Güneydoğu'ya döndürelim. Diyarbakır, Sur'da ve Mardin Kızıltepe'de çarşamba günü ard arda bombalar patladı. Önce Mardin Kızıltepe, ardından Diyarbakır, Sur'dan acı haberler geldi. Hayatını kaybedenler var. Son rakamlara göre 8. Çok sayıda yaralı var, 40'ın üzerinde. Ve siviller hayatlarını kaybetti bu olaylarda. Bir polis ve 7 sivil. Bu arada PKK'nın liderlerinden Cemil Bayık'ın bundan sonra şehirlerde etkinliğimizi göstereceğiz, şehirlere ineceğiz şeklinde. Bundan evvel yaptıkları açıklamalara ek olarak ya da benzerini geçtiğimiz günlerde bir kez daha dillendirdiler.
Bu konuyu değerlendirirken aslında 15 Temmuz sonrasındaki siyasi gelişmeleri de biraz göz önünde tutmak lazım. 15 Temmuz'dan sonra bir siyasette üslupta farklılaşmaya şahitlik ediyoruz biz Türkiye'de. İşte Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında, Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında, CHP ile AK Parti arasında, hatta Cumhurbaşkanı ile CHP ve MHP arasında karşılıklı davalar çekiliyor. Üslup farklılaşıyor ve bir diyalog ortamı, birlikte görüntü verme gayreti söz konusu. Ama bu diyalog ortamında birlikte fotoğraf verme gayretinin içinde HDP yok. HDP kendi tercihiyle bu işin içinde yok demiyorum. HDP bilinçli olarak özellikle Cumhurbaşkanı'nın uyguladığı strateji çerçevesinde dışarıda bırakılıyor. Ve Cumhurbaşkanı HDP ile ilgili olarak biz onları da bu fotoğrafın içine sokabilirdik. Ama terörle bağlantılı olan bir grubu biz bu fotoğrafın içine nasıl sokarız? Terörle bağlantılılar diyerek HDP'yi bunun dışında tutacağını sinyalini net bir biçimde verdi. İşte bu süreçte bir de askerlerin darbe sonrasında, darbe girişimi sonrasında kışlardan çıkamadıkları bir dönemde yaşandı ve bu süreçte PKK'nın bir takım lojistik destekler sağladığı Suriye'den iddiaları da söz konusuydu ve ard arda patlamalar, saldırılar meydana gelmeye başladı. İki tarafıyla değerlendirelim. Bir tarafında PKK var. PKK aslında daha önce de sivillerin çok olduğu noktalarda güvenlik güçlerine karşı saldırılarda patlatmaktan tereddüt etmemiş. Yani siviller ölecekmiş, insanlar ölecekmiş, çocuklar ölecekmiş gibi bir kaygıyla hareket etmiyor. Hastanenin önünde, çok aracın geçtiği bir caddede veya başka noktalarda bu patlamayı gerçekleştiriyor. Bunu daha önce de gördük, şimdi de görüyoruz. Yani o duruşunda, yöntemlerinde herhangi bir değişiklik yok PKK'nın. Daha önce de açıklama yaptılar. Biz savaşı batıya yayacağız, şehirlere yayacağız. Oradaki insanlar da bu işten zarar görecekler. Değil ki Ankara'daki otobüs durağındaki patlamayı da göz ardı etmeyin. Yani otobüs durağında birçok sivil insan evine gitmek üzereyken Ankara'da hayatını kaybetti. Saldırıyı tak üstlendi ama genel olarak zaten herhalde bütün dünyada takım PKK'nın yan kolu olduğu konusunda herhangi bir tereddüt yok. HDP'nin de bu konuda çok muzdarip olduğunu söyleyebiliriz. Aslında 1 Kasım seçimlerinden itibaren, hatta 7 Haziran seçimlerinden sonra PKK ile hükümet arasındaki bu gerilimden en fazla zararı HDP görüyor. Son olarak dokunulmazlıkların kaldırılması da bunun bir sonucu ve yapılan saldırıları kınayan bir açıklama, hem de parti adına kınayan bir açıklama daha önce çok sık rastlanılmayan bir durum. Yani bu durumdan HDP de hoşnut değil, çünkü siyasetin yolu tıkanıyor, bu bir gerçek. Peki devlet ne yapıyor? İşte 15 Temmuz'dan sonra acaba devletin duruşunda bir farklılık olur mu diye bir beklenti vardı. Ya da AK Parti'nin ya da Cumhurbaşkanı'nın diyelim. Bu konuda da herhangi bir duruş farklılığı olmadığını görüyoruz. Hem HDP'ye yönelik uygulamalarda hem de PKK'ya yönelik mücadele yöntemlerinde. Önümüzdeki dönemde de bu gerilimin artacağını söyleyebiliriz. Askeri mücadele biçiminin daha da kuvvetlendirileceğini, hatta bunun için yan önlemler alınacağını. Mesela Demokratik Bölgeler Partisi'nin internet sitesine erişim engeli getirilmiş durumda. Çok kısa süre önce, yani 24 saat önce. Onun dışında o bölgede görev yapan gazetecilere yönelik bir takım yeni uygulamalar, negatif uygulamalar söz konusu. Ve bir de unutmayalım, dokunulmazlıkların kaldırıldığı da geçmiş anayasa değişikliğiyle ortada. Henüz daha hükümet ya da yargı sistemi daha çok 15 Temmuz'da uğraşıyor ama önümüzdeki dönemde o dokunulmazlıkların kaldırılan dosyalarla ilgili HDP'li milletvekillerinin yargılandığına ya da gözaltına tutuklandıklarına da şahitlik edeceğiz. Yani bir sertleşme durumu söz konusu. 15 Temmuz'daki bu kalkışmanın bastırılması ve diyalog ortamının Türkiye'nin PKK ile mücadelesinde ya da Kürt sorunuyla ilgili aranan çözüm yöntemlerinde çok fazla bir etkisinin olmayacağını gözlemliyoruz.
Gelelim bir diğer konuya. O da bugünlerde dillenmeye başlayan af çalışması ya da el altından, kapalı kapılar ardından görüşüldüğü yönünde haberlerin sızdığı af çalışması ve bu konudaki hazırlıklar. Bu konuda sizin duyumlarınız nedir? Türkiye'de af çalışması ile ilgili gelişmeler, herhangi bir af bekleniyor mu yakında?
Bu konunun bir mecburiyet olduğunu söyleyelim öncelikle cezaevlerindeki durumu aktararak bizi dinleyenlere. Cezaevinde yaklaşık 100 kapasiteli bir tesiste şu anda 120 kişinin bulunduğunu genel olarak Türkiye'nin batısında özellikle söyleyebiliriz. Yüksek güvenlikli cezaevleri dahil olmak üzere. Yani cezaevlerine yer yok. Son operasyonlarla tam 16 bin kişi tutuklandı ve cezaevine konuldu. Yani onlara da yer açılması gerekiyor cezaevlerinde ve bundan sonra da tutuklamaların devam edeceğine ilişkin de işaretler var. İşte bu sorunu çözebilmenin bir formülünü arıyor anladığımız kadarıyla Adalet Bakanlığı. Nasıl çözebiliriz? Ya cezaevlerine belli bir süreyi başlangıç olarak koyup genelde cezalara af getirilebilir ki bu Türkiye'nin daha önce yaşadığı ve çok büyük sıkıntı duyduğu bir uygulama. Çünkü kimin çıktığı cezaevinden suç oranları şu bu falan çok tartışma yaratıyor ve Cumhurbaşkanı da bundan yana olmadığını biliyoruz. Bunun yanında şartlı salıverme, şartlı tahliye, şartlı tahliye ile bir süre dışarıda suçlunun durumunun değerlendirilmesi gibi bir formülün üzerinde çalışıldığını anlıyoruz. Yani bu çerçevede bakıp aslında teknik bir değerlendirme yapıp hükümet kararını verecek ve kanun hükmünde kararname ile bu meseleyi çıkartmanın, bu düzenlemeyi yapmanın bir takım formüllerini aradığını anlıyoruz. Özellikle AK Parti'nin sözcüğünün yaptığı açıklamalardan. Dediğim gibi bir matematik durumla karşı karşıya hükümet. Cezaevlerinde şu anda kapasite dolu. Kapasitenin üzerinde tutuklu var, hükümlü var. Bunların sayılarını azaltacak ama bunu afla değil şartlı salıvermeyle ve belli bir üst sınırın altında kalan cezalarda uygulamanın yöntemini arıyor.
Dilerseniz son olarak bir de ekonomik konuları konuşalım. Gelen haberlerde İstanbul Beyoğlu'nda ard arda kepenklerin indirildiği, iş yerlerinin kapandığı şeklinde haberler vardı geçtiğimiz hafta. Bu hafta da Bağdat Caddesi'ndeki İstanbul'un göz bebeği olarak kabul edilen en işlek, en fazla perakende ticaret hayatının döndüğü yerlerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde de iş yerlerinin tek tek kapandığı, hatta buna banka şubelerinin de dahil olduğu şeklinde haberler var. Eskiden kiralık iş yeri bulunamayan caddede şimdi çok sayıda kiralık tabelaların yer aldığı yönünde haberler var. Bir de turizmde durum zaten biliniyor. Büyük sorunlar yaşanıyor bu sene. Nasıl değerlendirebiliriz Türkiye'nin ekonomik durumunu şu anda?
Güven dediğiniz şeyin en çok ihtiyaç olduğu alan ekonomi. Bir kere bunu bir not etmemiz lazım. Niye? İnsanlar geleceklerini görecekler ki yatırım yapabilsinler, para harcayabilsinler. Hatta normal insanlar bile, maaşıyla çalışan, kısıtlı gelir olan insanlar bile ileriye dönük ancak bu şekilde borçlanabilirler. Gelecekten güven duyarak. Türkiye'nin başına bu sene öyle olaylar geldi ki, geçen senenin ortalarından beri de koyabiliriz aslında bunu veya sonlarından beri işte Rusya'da yaşanan uçak krizi, turizme bunun verdiği etkiler, IŞİD terörü, PKK terörü, bu terörün şehirlerde yaşanmış olması, kör terör halinde insanları hedef alması ve kimin hedef alınacağının artık bundan sonra bilinememesi, Sultanahmet'te, Kızılay'da bombaların patlaması, havaalanında patlaması, Atatürk Havaalanı'nda patlaması, insanları her an ben de bu terör eylemiyle karşı karşıya kalabilirim duygusunda beraberinde getirdi. Rusya'dan turist sayısı Türkiye'ye gelen inanılmaz ölçüde düştü iki devlet arasında kriz nedeniyle ama sadece Rusya'dan değil, bütün dünyadan düştü. Hatta Avrupa'dan çok ciddi miktarlarda düştü ki Avrupa Türkiye'nin en önemli turizm pazarlarından birisi. Bu nedenle turizmin can çekişini biliyoruz. Bu sene çok zorlu geçeceğini biliyoruz. Bir de üzerine 15 Temmuz eklenince Türkiye'de kalan 3-5 yabancı turist de Türkiye'den kaçtı gitti. Bu sene tamamen kapanmış durumda. Yerli turistlerle çözüm arayan hükümet vardı. Hatta Kurban Bayramı'ndaki tatili bile önceden açıkladılar ki tesisler biraz bu konuda daha rahat edebilsin diye. Bu sefer de memurlara izin kısıtlaması geldi. Yaz memurlar için de bitti daha bugün itibariyle. Yani çarşamba itibariyle o kısıtlama da kaldırıldı. Yani turizm konusunda zaten artık çok sıkıntılı bir yıl olduğunu herkes kabul ediyor. Gelecek yıla yönelik bir hesap yapıyor. Ama bunun ortaya çıkardığı bir takım etkiler olacak elbette. Aynı zamanda 15 Temmuz'un ortaya çıkardığı etkiler, aynı zamanda terör saldırılarının etkileri, aynı zamanda Suriye'de yaşananların bize olumsuz etkilerini bütün ekonomistler net bir biçimde ortaya koyuyorlar. Yani Türkiye açısından sonbahar çok kolay geçmeyecek, bu kış çok kolay geçmeyecek diye. İşte biz bunların işaretlerini alıyoruz belli ki. Özellikle Beyoğlu'nda, Bağdat Caddesi'nde, Türkiye için marka olan yerlerde, Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde günde 2 milyon kişinin geçtiği bir noktada mağaza kapanması ya da kapanan mağazanın yerine yenisinin açılmaması elbette bütün ekonomistleri kaygılandırıyor ama beklentilerin yani olumsuz beklentilerin de işareti olarak görülüyor. Tabii ki felaket tellallığı yapmamak lazım. İşte 15 Temmuz'da 7 milyar dolar Türkiye'de kendi içinden bozdurulan dolar sayesinde doları tutabilmiş bir ülkeden bahsediyoruz. İhracat konusunda bir takım sıkıntılar var. Farklı formüller bulunmaya çalışılıyor. Özellikle iç piyasayı canlandırmak için kredi kartlarındaki taksit sayısını arttırmak gibi, konut kredilerindeki faizleri düşürmek gibi, telefona getirilen taksit sınırlamasını ortadan kaldırmak gibi. Yani biraz iç piyasaya yönelik önlemler aldığını görüyoruz hükümetin. Dış piyasadan Türkiye'ye yatırım konusundaysa en önemli şart güven meselesi ve terörden arındırılmış bir ortam meselesi. Herhalde bunları çözebilmek için de başka siyasi bir takım kararlar peşindedir. Ama anlayabildiğimiz kadarıyla acil önlem olarak iç piyasayı canlandıracak ve zor durumda kalan esnafı, ticaretle uğraşanı biraz daha rahatlatacak bir takım önlemler gelecek Türkiye'de. Konut alanında bankalara yapılan çağrılarla faizlerin düştüğünü gördük. Şimdi kredi kartlarındaki taksit sayısı artacak ve sonra da bir hesap yapılacak. Yeni yılda Türkiye ihracatını nasıl arttıracak? Turizm konusunda daha rahat edebilecek mi? Avrupa ile Batı ile ilişkiler, Türkiye'nin uyguladığı dış politika, yanı başındaki savaş aslında Türkiye'nin geleceğe kadar Türkiye'nin güvenini de ortaya koyacak gelişmeler. Aynı zamanda bu ticareti, ekonomiyi etkileyecek gelişmeler. Çok iyiye gittiğini söyleyemeyiz bugünden bakıldığında.
Ancak güzel bir haber var bu arada. Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi derecelendirilmesi konusunda raporlar hazırlayan kuruluşlardan biri, Türkiye'nin kredi derecelendirmesini değiştirmedi. Yine yatırım yapılabilir ülkeler sıralamasında bulunuyor Türkiye. Yani yatırım yapılamaz sınıflandırmasına düşürmedi Türkiye'yi. Bu iyi bir haber aslında.
Tıpkı Moody's gibi değil mi? Moody's çünkü darbe girişiminden hemen 2 gün sonra bu notu düşürdüğünü açıklamış. Tabii burada uluslararası politika da çok önemli. Aynı zamanda şirketlerin çıkarları da söz konusu. Çok uzman olduğum bir alan değil ama Moody's'de Türkiye'nin çalışmayı reddetmesi, Türkiye'den Moody's'in para kazanamıyor olması ve darbeden 2 gün sonra böyle bir karar alma konusunda elinin rahat olmasında beraberinde getirdi diyen yorumları okudum.
Çok çabuk alınmış bir karar hemen 2 gün sonra değil mi?
2 gün içinde yani sonucunu görmeden, ne olacağını bilmeden çok hızla sanki bir intikam gibi görünen bir karardı. Ama diğer yatırım kuruluşu Standard & Poor's'taysa durum farklı oldu. İnceledi, baktı, bir karar aldı. Gerçekten Ankara'yı da rahatlatan bir karardı. Hala yatırım yapılabilir ülkeler seviyesinde olmak. Tabii bu devam ettirebilmenin sonuç itibariyle onlar da yatırımlara bakıyorlar. Türkiye'deki ekonomik gelişmelere bakıyorlar. Öngörülere bakıyorlar. Geleceğe ilişkin tahminlere bakıyorlar. Bunun devam edebilmesi en önemli şey. İşte bunun için çalıştıklarını da görüyoruz hükümetin. Teşvik konusunda, başka bir takım yabancı firmalara kolaylıklar konusunda, bürokrasinin ortadan kaldırılması konusunda. Ama hepsinden önemlisi herkesin aradığı nokta güven. Hem fiziki olarak güven hem de hukuki olarak güven. Son dönemde ikisinin de zedelendiğini gördük. Belki ortaya çıkan bu siyasi diyalog ortamı, üsluptaki yumuşama, biraz da bu darbe girişimiyle beraber gelen gerilim ortadan kalktıktan sonra Türkiye'yi farklı bir noktaya da taşıyabilir. Tümüyle kötümser olmak için de bir neden yok aslında.
Sayın Oğan çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine birlikte olabilmek ümidiyle. Bugünlük hoşça kalın.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.